Ayrım 12.
Tek Yol, Aziz Nesin, 6. Kaset, 2. Yüz. Hayatta hiçbir güvencem kalmadığı gibi ne elbisem ve ayakkabım ve de çamaşırım kaldı. Sırtımdaki eski yamalı bir pijamadan başka giyecek şeyim kalmamış bulunmaktadır. Çok değerli iyiliksever insan, giymediğiniz elbiselerinize muhtacım. Tanrı şahidim olsun ki yapacağınız bu iyiliği hiçbir zaman, ölsem bile hatta, hiç unutmayacağım. Sağlık ve mutluluk içinde yaşamanızı diler, hoşça kalınız derim. Mektubun altında Paşazade'nin gerçek adı yazılıydı. İkinci mektubu okudum. O daha da bozuk bir Türkçe ile yazılmıştı. Altında adınız yazılı ama bu mektupları siz yazmadınız sanırım dedim. Çünkü hem Türkçesi çok bozuk hem de el yazısı çok çirkindi. Kendisini çok yakından tanımayanların ağlamak mı gülmek mi olduğunu kestiremeyecekleri acılı çizgiler yüzünde belirginleşti. Ben yazdım dedi. Benim adıma başka kim yazabilir ki? Niçin mi o kadar çirkin ve yanlış yazdım? Çünkü bu bilgisizlik yazanın saflığını gösterir. Hem de inandırıcı olur. İnsanlar saflara daha çok acırlar. Burada benim işim insanların merhametini çekmek, yani sahte merhamet tüccarlığı yapıyorum. İyi bir iş adamı gibi çalışsaydım bu mektupların müsveddeleri de bende olurdu. O zaman evinize yolladığım mektubun kopyasını size gösterebilirdim. Sizin evinizden iki kat kışlık yeni iç çamaşırıyla işte bu pardüsü gösterildi. Giydiğiniz elbiseler de mi dıştan gönderiliyor diye sordum. Çünkü bu elbiseler yeniydi. Hayır dedi, merhamet dolandırıcılığı yapınca artık eski elbise giymem doğru olmaz değil mi? Bana acıdıkları için gönderdikleri kullanılmış elbiseleri, çamaşırları sattırıyorum. Bu mektuplarla istesem bütün bu cezaevini koskocaman bir eski elbise ve çamaşır deposuna çevirebilirim. Ama ben insaflı bir merhamet tüccarıyım. Ancak kimseye gereksinmeden burada iyi bir biçimde geçinebileceğim kadarlık dolandırıcılık yapıyorum. Bu da benim iyi yürekliliğimi göstermez mi? Yatağın üstünde önümde duran zarflardan birkaçını daha açıp mektupları okudum. Mektuplarda adını doğru yazıyor ama her mektubunda kendini ayrı bir insanmış gibi tanıtıyordu. Kimisinde yaşlı ve hastalıklı olduğunu yazıyor, kimisinde başlık parası yüzünden evlenmek niyetiyle kız kaçırmak zorunda kalmış bir köy delikanlısı olarak kendini tanıtıyordu. Kimi mektuplarda da ağır bir ameliyat geçirdiğini yazıyordu. Her mektubundaki bu değişikliğin nedenini sordum. Mektup yazacağı kişileri adlarına, adreslerine ya da rehberde yazılı işlerine göre nasıl bir karakterde olduklarını tasarlar, gözünün önüne getirirmiş. Hangi karakterde insanın, ne durumdaki insanın daha çok acıyacağını düşünürmüş. Öyle ya, kimi insan katillerden nefret eder ama kimi insan da namus uğruna elini kana boyamış insana kahraman gözüyle bakar ve öylelerine çok acır. Kimisi için başlık parası yüzünden evleneceği kızı kaçırdığı için cezaevine düşen insana yardım bir borçtur. Çay bardaklarını almaya gelen çaycıya 2,5 lira bahşiş verdi. O zaman bir bardak çay cezaevinde 25 kuruştu. 2,5 lira bahşiş olacak şey değil. Gözlüğünü takmış, bana okuttuğu mektupları büyük bir sarı zarfa yerleştiriyordu. Gözlük, dandini Fikret'e sattırdığı yine o eski gözlüğüydü. Demek dandini Paşazade'nin gözlüğünü satamamıştı. Oysa rüyalarınızı bile müşteri bulur satarım diye satıcı çığırtkanlığıyla övünürdü. Kendisine satıcı demez, reklamcı derdi. Kendisine göre o öyle büyük bir reklamcıydı ki satılacak hiçbir şey bulamasa rüya satar, umut satar, yalan satardı. Paşazade çok kez bakışlarından ne sormak istediğimi sezer, daha ben sormadan yanıtını verirdi. Gözlük içinde öyle olmuştu. Bu eski gözlüğümden vazgeçemiyorum, çok alışmışım. Dandini'ye sattırmıştım. İyi ki satın alan adam tahliye olunmadan yeniden ele geçirdim gözlüğümü. Ama altın pahasına, sattırdığım fiyatın 20 katını ödeyerek geri alabildim kendi gözlüğümü. Merhamet ticaretine başlayınca ilk yazacağı mektupların adreslerini gazetelerden bulmuş. İlk sermayesini böylece yapmış. Daha sonra katibin odasındaki rehberin N bölümünü getirtmiş. Oradaki adreslere mektuplar yazmış. Kendisine postayla bu denli çok elbise gelmesinin cezaevi yönetiminin dikkatini nasıl çekmemiş olduğunu sordum. Hiç çekmez olur muymuş? Elbet dikkatlerini çekmiş. Ama onun yaptığı eroincilik, kaçakçılık, kalpazanlık filan değilmiş ki. Yasa dışı bir şey yapmıyormuş. Üstelik bu işten, yani yasal olan merhamet tüccarlığından o denli çok para kazanıyormuş ki aylıklarıyla zor geçinebilen kimilerine de yardım ediyormuş. Size başkaları acıyacak da biz başkalarına acımayacak mıyız dedi. Demek cezaevi yönetimindekilere para dağıtıyordu. Biz sahteciler, dolandırıcılar dünyanın en eli açık insanlarıyızdır dedi. Paşazade'nin gerçekten çok eli açık olduğunu biliyordum. Az önce çay getiren adama 2,5 lira vermesinden de belliydi. Cezaevine girdiği akşamda öyle bol bahşiş dağıtmıştı ki 2-3 güne kalmadan cebindeki 500 lirayı tüketmişti. Niçin cömert olmayacağız, kimin parasını kimden esirgeyeceğiz, başkalarının paralarını harcıyoruz nasıl olsa dedi. Sonra da şöyle ekledi, cömertliğimiz salt başkalarının paralarını harcadığımız için değil. Tanrı katında suçlu olduğumuzu biliriz, bu yüzden de Tanrı günahlarımızı bağışlasın diye iyilik ederiz. Ama ben böylelerinden değilim, hiç suçum yokken bana bunca kötülüğü reva gören, beni elimde olmadan hep suçlu düşüren Tanrı uğruna iyilik etmek istemem. Doğrusunu isterseniz bunca cömert oluşumuzun gerçek nedeni bunlar da değil. Biz dolandırıcılar cömert olmak zorundayız. Çünkü cömert olmazsak işlerimizi yürütemeyiz. Kasa hırsızının maymuncuğu neyse bizim cömertliğimiz de odur. Bir bakıma bahşişlerimiz bizim iş giderlerimizdir. Ben de bu cömertlik olmasa diyelim katibin odasındaki telefon rehberinden bir bölümü söktürüp alabilir miyiz? Merhamet tüccarlığı üzerine bana çok bilgi verdi. Bu sahte mektupların İstanbul'un değişik semtlerinde oturan insanların üzerindeki etkisi de başka başka oluyormuş. Bu mektuplara kananlar yoksul semt insanlarından çok zengin semt insanlarıymış. Çünkü dedi zenginler eski elbiselerini giyilemeyecek çamaşırlarını bir yoksul ve namuslu olduğunu sandığı cezaevindeki bir zavallıya bağışlayarak sosyal adaleti sağlamış olduklarına inanıyor. İçleri rahatlıyor. Görüyorsunuz ya benim yaptığım dolandırıcılık değil. Ya nedir Paşazade diye sordum. Ben onlara iyilik yapma, sosyal adaleti yerine getirme olanağı satıyorum. Karşılığında da eski çamaşırlarını, artık giymedikleri kullanılmış ayakkabılarını, elbiselerini aldığım için gerçekte kazık yiyen benim. Öyle değil mi? Vicdanlarını rahatlatıyorum. Bu kadar ucuza vicdan rahatlığı nerede görülmüş? Bir kat eski çamaşıra vicdan rahatlığı. Gerçekten de Paşazade bana bir dolandırıcılık mucizesi, bir sahtecilik akrobasisi göstermişti. Tıpkı bir ip cambazının yüreğimizi ağzımıza getiren olağanüstü bir gösterisini seyreder gibi. Paşazade de bu gösterisiyle beni çok şaşırtmıştı. Onun evdeki pardüsümü kardeşime postalattırarak beni bile dolandıracağı hiç aklıma gelemezdi. Bizim evin adresinde telefon rehberlerinden koparılmış bölümden aldığı belliydi. Dediği doğru çıkmıştı. Bir göz bağcının olamaz sanılan bir numarası gizli öğrenildikten sonra insana ne de kolay gelirdi. Paşazade'nin bu merhamet tüccarlığı da gerçekten ne kolay ne yalın bir işti. Ama gizli öğrenildikten sonra. Paşazade eski pardüsümü bana geri vermeye kalktı, almadım. Dediğiniz doğru Paşazade, artık sizin o dedim. Paşazade ile yine eskisi gibi ilişkilerimi sürdürdüm. Yine bana hemen her gün başından geçenleri anlatıyordu. Yine bir ziyaret günüydü. Ben ziyaret yerinde değildim. Katibin odasında oturuyordum. Bir ara katip bana, şimdi de rehberden K bölümünü koparıp almışlar dedi. Gülümseyerek katibin yüzüne baktım ama bir şey söylemedim. Postadan paketleri alıp cezaevine getiren oydu. Yani Paşazade'ye gönderilen elbiseleri filan da o getiriyordu. Paşazade ise çok eli açık insandı. Katibin odasında otururken aşağıdan büyük bir gürültü geldi. Bağırmalar, çağırmalar, kadın ağlamaları, çığlıklar filan. Bütün bu gürültüyü gardiyanın düdüğü bastırıyordu. Ben aşağı indiğimde gardiyanlar bir kadını ellerinden ayaklarından tutmuş, ziyaret yerinden dışarı çıkarıyorlardı. Az sonra ne olduğunu öğrendim. Paşazade kendisini acındırıp eski elbise ve çamaşır istediği kadınlardan biriyle mektuplaşmasını sürdürmüş. Bu kadına ilk yazdığı mektupta kendisini ihanet ettiği için karısını öldüren bir kader kurbanı olarak tanıtmış. Genç bir adam sözde sevgili karısını aşığıyla birlikte yakalayınca artık ondan sonrasını hatırlamıyormuş. Olacak bu ya, mektubu gönderdiği kadın da ihaneti yüzünden kocasından ayrılmış. Bu yüzden de Paşazade'nin uydurduğu öykü kendisine pek dokunmuş. Bu kadıncağızı da çirkinliğine bakmadan zengin olduğu için evlenen delikanlı evdeki güzel hizmetçiyle aldatmış. Kadıncağız karısını öldüren kader kurbanıyla kendi arasında bir kader birliği görmüş. Paşazade'ye yeni elbiseler, çamaşırlar gönderiyor boyuna. Haftada 2-3 mektup yazıyor. Paşazade de bu mektuplara yanıtlar veriyor. Kadın para da göndermeye başlamış. Artık mektup yoluyla da olsa işi iyice ilerletmişler. Kadıncağız Paşazade'nin ziyaretine gelmek istiyor ama Paşazade buna razı olmuyormuş. Çünkü biliyor başına geleceği, kendisini kader kurbanı bir genç diye tanıtmış mektupla kadına. Ama günün birinde olacaklar oluyor. Kadın sözü geçen bir tanıdığının yardımıyla cezaevine giriyor ziyaret günü. Paşazade'yi çağırtıyor. 30 yaşında zavallı bir kader kurbanı beklerken karşısında Paşazade'yi görünce dolandırıldığını anlayıp dünyası yıkılıyor. Barbar bağırması, çığlıklar atması, ortalığı birbirine katması bundanmış. Kadın bayılma numarasıyla kendini yere atıyor. Gardiyanlar da ellerinden ayaklarından tutup atıyorlar dışarı. Bu olayın Paşazade'nin yaşamında hiçbir etkisi olmadı. Gerçek adını söyle. Cezaevinden parasız çıkmıştım. Ne diye saklayayım, dolandırıcılığın da sahteciliğin de her türlüsünü yapmaya hazırdım. Başka hiçbir çarem yoktu. Şimdi size tuhaf gelecek ama onca yılın sabıkalı dolandırıcısı olarak bir dolandırıcılık yolu bulamıyordum. Cezaevlerinden tanışım olan çok sabıkalı arkadaşım vardı. Ama onların yanına gitmek istemiyordum. Çünkü o tarihte İstanbul'da sıkı yönetim vardı. Nerede bir sabıkalı yakalanırsa suçu olsun olmasın İstanbul dışına atılıyordu. Herhangi bir yerde bir suç işlense de suçlu yakalanmasa, o suçtan sabıkası olan kimler varsa onlar da hemen toparlanıp taşraya sürgün ediliyordu. İstanbul sınırları dışına çıkarılıyor, İstanbul'dan sürgün ediliyor diyorsam, bu iş böyle söylendiği kadar kolay olmuyordu. Yakalananlar karakollarda, askeri cezaevlerinde filan günlerce süründürülüyordu. Sonra da sürgün yerinden ayrılmak yasaklanıyordu. Başıma böyle bir belanın gelmemesi için en iyisi sabıkalıların yanına yaklaşmamak ve kendiliğimden İstanbul'dan çekip uygun bir yere gidip orada geçinecek bir iş tutmaktı. Ama İstanbul'dan ayrılmak için yol param bile yoktu. Görüyorsunuz ya, insan nasıl çaresiz kalıyor da ille sapmak istemediği yola zorla sürükleniyor. Bu kadar çaresiz olmasaydım hiç Hercai Recai'yi arar mıydım? Hercai Recai sabıkalı olmadığı için benim için tehlikeli değildi. Tersine ben onun için tehlikeli olabilirdim. Gerçekte ise benim suçlarım onunkilerin yanında hiç kalır. Ama ben ünlü bir sabıkalıydım. Recai ise onurlu bir yurttaştı. Recai'yi kendisinden para istemek için arıyordum. Ondan parayı alınca İstanbul'dan savuşup gözümün tuttuğu bir yere kapağı atacaktım. Recai'yi bulabileceğimi sandığım her yerde aradım. Eski pansiyonundan çıkmış, nerede olduğunu da bilen yoktu. Ondan da umudumu kesmiştim. Sıkı yönetim korkusundan sabıkalıların her biri bir deliğe gizlenmişti. Ama geçimi bu yoldan olanlar sürgüt gizli kalamazlar, ortaya çıkmak zorundadırlar. Cezaevi arkadaşlarımdan birini ararken Recai ile karşılaşmıştım. Seni gökte ararken yerde buldum. Beni böyle söyleyen Hercai Recai'ydi. İlk sözü de bu olmuştu. Sarıldık birbirimize. Gerçekte onun beni arayıp ettiği filan yoktu. Biliyordum bunu. Ama onun davranışı her zaman böyleydi. Daha önceleri de olduğu gibi sanki birbirimizden az önce ayrılmışçasına davrandı. İstanbul'dan uzaklaşmak istediğimi söylemeye çalışıyordum ki beni dinlemedi bile. Sözü ağzıma tıkıp koluma girdi, anlatmaya başladı. Öyle karışık şeyler anlatıyor, öyle de hızlı konuşuyordu ki ne dediğini pek de iyi anlayamıyordum. Bir İtalyan heyeti gelecekmiş. Yakındaki bir hana girdik. Durmadan anlatıyordu. O İtalyan heyetiyle ortaklaşa iş yapacaklarmış. Asansöre bindik. Çok büyük bir işmiş. Çünkü yabancı sermayeyi teşvik kanunu çıkmışmış. Bu kanun çıkınca Türkiye'yi soymak isteyen bütün yabancı sermaye Türkiye'ye akın edecekmiş. Asansörden çıktık. Çok lüks döşenmiş bir yazıhaneye girdik. Yabancı sermayeyi teşvik kanunu çıkınca yabancı sermaye Türkiye'ye akınca soygunlar da başlayacakmış. Ama bu soygunlar kanuna uygun olduğundan suç sayılmazmış. Sonunda cezaevini boylamak yokmuş. Recai anlatırken çıtı pıtı güzel bir kız çıktı odalardan birinden. Elinde kalem ve not defteri vardı. Ne kadar kırmızı biber aldın dün diye sordu kıza. Kız 1 kilo dedi. Az. Daha çok getirmelerini söyledim. Şimdiye kadar aldığımız 10 kiloyu geçmiş, parasını istediler. Recai sekreteri olduğunu sandığım kızı gönderdi. Yabancı sermaye konusunda anlatmasını sürdürdü. Yabancı sermaye memlekete akınca bu nasıl bir şeymiş? Sanki büyük bir odanın ortasına paraları yığmışsın. Odanın karşılıklı pencereleri, kapıları da açık. Havada çok rüzgarlı. Ne olur? Para yığını karmakarışık olur, paralar uçuşur. Her para kanatlanmış gibi havada. Türkiye'de böyle bir para harmanı olacakmış. Parayı kapan kapana. Akılsız olan havada uçuşan paraları kapmak için birbirine toslarmış. Aklı olan ne yapacak? Havada tek tek uçuşan paralara değil, para yığınının üstüne atılıp kucakladığı kadar parayı kapıp kaçacak. Recai de işte bu yüzden, yani bu yağmada parayı tonla kaldırmak için bir yabancı heyet çağırmış Türkiye'ye. Ortak iş yapacaklarmış. Kuş şakımaları geliyordu. Odalardan birini açıp gösterdi. Odanın içi kanarya doluydu. Bir adam geldi. Selam verdikten sonra bir odaya girdi. Recai adama yalnız selam verdi. Başka bir şey söylemedi. Bana durmadan yabancı sermayeyi teşvik kanunu üzerine anlatıyordu. Biraz sonra o adam çıktı odadan. Elinde dosyalar vardı. Dosyaların içlerindeki mektupları Recai'yi imzalatırken her imzalattığı mektup üzerine açıklamada bulunuyordu. Allison Howard firmasına. bu Alman firmasına verdiğimiz cevap, tekliflerini kabul ettiğimizi bildirdik. Belçika'dan fiyat listesini istiyoruz. Mektupları imzaladı, adam odasına gitti. Recai bu adamın Yahudi olduğunu, 10 yerde birden çalıştığını, 4 dili ana dili gibi bildiğini, haftada yarım günde buraya gelip yabancı dilde mektupları çevirip cevaplarını yazdığını, böylece her biri çok kazanan 10 kişi kadar para kazandığını söyledi. İş yerinden çıktık. Ana yola çıkınca orada durduk. Önümüzden arabalar geçiyordu. Epeyce bekledik. Ne beklediğimizi sordum. Benim arabayı bekliyoruz dedi. Bu sözünden anladığıma göre demek özel arabası vardı. Belli saatte buradan geçecekti arabası. O da binecekti. Gözü önümüzden geçen arabalardaydı. Taksi diye seslenerek lüks bir arabayı durdurdu, bindik arabaya. Arabanı takside mi işletiyorsun diye sordum. Az önceki sözünü unutmuş gibi, ne arabası dedi. Arabanı beklediğini söyledin de, ha biliyorsun maymun iştahlıyım, arabanın modelinden, renginden çabuk bıkıyorum. Bu yüzden bütün taksiler benim, bütün şoförler de benim özel şoförüm. Öyle her taksiye binmem ben. O gün hangisini beğenirsem ona binerim. Evine götürdü beni. Eski pansiyonu bunun yanında hiç kalır. Geniş bir apartman dairesiydi. Evde kendisine bakan bir de kadın vardı. Bu orta yaşlı kadın Türk değildi. Çetrefil bir Türkçe ile konuşuyordu. Evinde de kuş cıvıltıları, şakımaları duyuluyordu. Odalardan biri kanaryalara ayrılmıştı. Benim de kanaryaları sevdiğimi ama tutarlı bir hayat kuramadığım için kanarya besleyemediğimi söyledim. Yok canım, benim kanarya sevdiğim falan yok dedi. Öyleyse kuşçuluk yapıyorsun dedim. O da değil, bu benim amatör işim, zevk için. Ama bildiğin zevk değil, bu başka. Bize kahve getiren kadına, madam kızarıyorlar mı diye sordu. Kadın da, yavaş yavaş kızarıyorlar dedi. Sanki şifreyle konuşuyorlarmış gibiydi, sözlerinden bir anlam çıkaramıyordum. Biberlerini mi veriyorsun değil mi? Evet, hiç kızaran var mı? Tam kızarmış. 3 tanesi iyice kızardı. Öğleden sonraları yazıhanesine şöyle bir uğruyordu. Ben de o saatlerde yazıhanesine gidiyordum. Sıkı yönetim bölgesinden çıkıp taşrada bir yerde kendime iş bulmak istediğimi anlattım. Açıkça para istemedim ama bunu sezdirdim kendisine. İtalyan heyeti yakında gelecekmiş, telgraf bekliyormuş. İtalyan heyeti gelsinmiş, ondan sonrası kolaymış. Çok değil, 1-2 gün daha beklemeliymişim. Hercai Recai'nin ne iş yaptığını kesin olarak anlayamamıştım. Sordum bunu, soruma karşılık o da bana, ''Ya sen ne iş yapıyorsun?'' diye sordu. Bu sorusuyla düpedüz beni aşağılıyordu. ''Ne demek istiyorsun?'' diye bağırdım. ''Dur kızma yahu'' dedi, ''yani ben de senin yaptığın işi yapıyorum, yalnız yüksek düzeyde seninkinden.'' Anlamadım, neymiş benim yaptığım diye bir daha sordum. Dolandırıcılığımı yüzüme vurmak istediğini anladığım için özellikle üstüne üstüne gidiyordum. Söyleyeyim yaptığım işi, her nevi ithalat mitalat, ihracat mihracat, imalat, inşaat, komisyon momisyon, dahili harici ticaret micaret, nakliyat makliyat, anladın mı şimdi dedi. Hem de mahkemelerin kararları ve de Yargıtay'ın onaylarıyla bunca yılın sabıkalı dolandırıcısıyım. Ben bugüne kadar onun yaptığı gibi bir dolandırıcılığı ne yaptım ne yapanı gördüm. Ne de dolaştığım Türkiye'nin bunca cezaevlerinde duydum. Bakın nasıl oldu. Ben yanındaydım. Bir gün önce İtalyan iş adamlarından falan gün geliyoruz diye telgraf almıştı. Özel araba kiraya veren bir yer varmış. Oraya telefon edip şoförleriyle birlikte 3 araba kiraladı. Arabaların yeni model olmasını da tembihledi. Evinde işlerine bakan madamı, hava güzel madam, hadi seni gezdireyim bugün diye kandırarak yanına almıştı. O 4 dil bilen adam da gelmişti yazıhanesine. Bir de sekreter kız, 5 kişi olmuştuk. Ne kadar kalabalık karşılarsak o kadar iyi olur dedi. Kiraladığı 3 arabayı şoförleri getirmişti. Bindik arabalara, ben onunla aynı arabadaydım. Havaalanına İtalyanları karşılamaya gidiyorduk. Yolda şoföre biraz durmasını söyledi. Arabanın yanından geçen bir adamı çevirdi. Bir tanıdığıymış. Adamı kolundan tutup arabaya çekti. Şoföre sür dedi. Adam işi olduğunu söylediyse de eğlenmeye gidiyoruz sen de gel çabuk döneceğiz diyerek adamı kandırdı. Yeşilköy havaalanına geldik. Ev işlerine bakan madamla yoldan çevirdiği adam niçin havaalanına geldiğimizi bilmiyorlardı. Beklenilen uçak geldi. İtalyanları tanımadığı için hoparlörle adamların adlarını anons ettirdi. 4 İtalyanı karşıladık böylece. Arabalara binmeden bizi İtalyanlara tanıştırdı. Recai Türkçe söylüyor, Yahudi de İtalyancaya çeviriyordu. Beni gösterip şirketimizin genel müdürü dedi. Adamların ellerini sıktım, madamı gösterdi. Halkla ilişkiler genel müdürümüz. Yoldan çevirip arabasını aldığı adamı gösterdi. Şirketimizin baş danışmanı. Kızı gösterdi, sekreterim. Hepimiz tanışmıştık, arabalara bindik. Bizim arabada 4 kişiydik. İtalyanlardan biri Recai tercümanımız, bir de ben. Yolda İtalyan'a önce iş yerini göstereceğini, sonra da kendilerini otele yerleştireceğini, akşam yemeğinde de üzerinde uygun buldukları iş sorununu konuşacaklarını söyledi. Yazıhanenin bulunduğu hanın önünde indik arabalardan. Recai, 4 kişilik İtalyan heyetinin başkanı olduğunu sandığım adamın koluna girmiş, tercüman da yanında önden gidiyordu. Biz de onları izliyorduk. Sekreter kız yanımdaydı. Kıza bu İtalyanların ne iş yapmak için İstanbul'a geldiklerini sordum. Kız bilmeyişime şaştı. Film çevirmek için gelmişler. Ama tek film değil, Recai ile ortak yapım olarak pek çok film çevireceklermiş. Bu işe büyük para yatıracaklarmış. Recai asansörün olduğu yana değil, ters yana koridora yöneldi. Koridordaki kapılardan ilk kapıyı açtı. Burası han içindeki bir lokantanın yemek salonuydu. Yanındaki İtalyana. Burası, dedi, bizde çalışan personelin yemek salonudur. Burada her gün 200 işçimiz yemek yer. Tercüman sözlerini İtalyancaya çevirdi. Lokantanın kapısını kapadı. İlerideki başka bir kapıyı açtı. Burası da bir kuaför salonuydu. Ortadan ikiye ayrılmıştı. Bir yanda erkekler, bir yanda kadınlar vardı. Kimi kadın saçlarını yaptırıyor, kimisi saçlarını kestiriyor, kimisi de manikür yaptırıyordu. Recai pişkin pişkin gülerek sağ elini kaldırıp selam verdikten sonra orada çalışanlara, "İyi günler, kolay gelsin," dedi. Orada çalışan kadınlar ve erkekler biraz şaşırdılar ama yine de kimisi "Mersi," kimisi "Sağ olun," kimisi de "Teşekkür ederiz," diye karşılık verdi. Recai yanındaki İtalyana, "Burası da," dedi, "makyaj salonumuzdur." Kapıyı kapadı. Karşıdaki kapıyı açtı. Burası koltuk, sandalye onarılan bir iş yeriydi. Kapıyı açınca içeride çalışan usta, "Buyurun," dedi. Recai, "Kolay gelsin arkadaş," dedikten sonra İtalyana orasının da dekor atölyelerinden biri olduğunu söyleyip kapıyı kapadı. Yandaki kapıyı açtı. Orada çepeçevre işleri, aynacılık yapılıyor ve levha, tabela yazılıyordu. Oradakilere de güler yüzle, "Merhaba arkadaşlar," dedikten sonra İtalyana, "Burası da bizim aksesuar atölyelerimizden biridir," dedi. İtalyana alçak sesle söylediğinden ne dediğini içeride çalışanlar duymuyorlardı. Bu kez kapısını açtığı yer bir terzi salonuydu. Onlara da selam verdi. Pişkinlikle "Kolay gelsin," dedi. Sonra da İtalyana, "Firmamızın terzi atölyesidir," dedi. Başka bir kapı açtı. Orada da terzi atölyesiydi. Bu kez firmasının 8-10 terzi atölyesi olduğunu, bunun da başka bir kostüm dikim evi olduğunu söyledi. Bir camlı kapı açtı. Orası hanın büyük çay eviydi. İçerisi kalabalıktı ve çok dumanlıydı. Çok da gürültü vardı. Oradakiler iskambil kağıdı, tavla, domino filan oynuyorlardı. İçimden "Ulan şimdi yandın işte, bakalım burada ne uyduracaksın," diye geçiriyordum ki Recai tercüman aracılığıyla İtalyana, "Burası figüranlarımızın bekleme salonudur. İş saatleri gelinceye kadar figüranlarımız burada görev beklerler," deyince artık buna içimden "Pes," dedim. Asansörle ikinci kata çıktı. Bu katta birçok avukat yazıhanesi vardı. Her yazıhane kapısındaki levhada "avukat" diye yazılı olduğundan artık buralarının avukat büroları olduğunu İtalyanlar da anlamış olmalıydılar. Recai bütün bu kattakilerin kendi firmasının hukuk işlerine bakanlara ayrılmış olduğunu söyledi. Üçüncü kata çıktık. Orada bir kapı açtı. Burası bir emlakçı yazıhanesiydi. İçerideki adama sanki çok yakın arkadaşıymış gibi, "Nasılsınız beyefendi?" diyerek adamın elini sıktı. Emlakçı da pişkindi aynı içtenlikle. "Hamdolsun, siz nasılsınız? Buyurun emriniz," dedi. Recai sağ elini sallayarak adama, "İyi işler," diyerek dışarı çıktı. İtalyana da burasının firmasının sekreterliklerden biri olduğunu söyledi. Bu kez İtalyan Recai'den atik davranıp karşıdaki bir kapıyı açtı. Orasının hela olduğu yayılan kokusundan belliydi. İtalyan içeri daldı. Recai de "Orası firmamızın şeyidir," dedi. Besbelli sıkışmış olan İtalyan rahatlamış olarak oradan çıktı. Birkaç kapı daha açıp İtalyanlara kendi firmasının iş yerleri olduğunu söyledi. Han büyüktü. Bütün kapıları açamazdı. Konukları yorulacaktı. O kadar yazıhane, o da iş yeri gezdirdi de kendi yazıhanesini gezdirmedi konuklarına. Aşağı indik yine. Arabalara binip gittiler. Ben gitmedim. Kendisine her gidişimde bana para veriyordu. Ama bu para başımı alıp İstanbul'dan başka yere gitmeme, orada bir iş tutmama yetecek kadar değildi. Böyle azar azar para vermesi belki de paralı olmasının tadını çıkarmak isteyişindendi. İtalyanlarla ortak iş yapıp yapmadığını, yaptıysa nasıl iş yaptığını bilmiyorum. Ama şunu biliyorum, onun amacı iş yapmak değil, her kime olursa olsun kazık atarak zekasının üstünlüğüne yine kendisini bir kez daha inandırmaktı. 2 gün üst üste gidip de yazıhanesini kapalı bulunca han odacısına sordum. Odacı bir haftadan beri gelmediğini söyledi. Sonra, "Siz de mi kanarya almıştınız?" dedi. İşin iç yüzünü anlamak için, "Evet," dedim. Her gün akşama kadar belki 10 kişi geliyor, kanaryanın rengi attı diye. Yahu görülmüş bir rezillik değil bu. Kumaş mı ki kanaryanın rengi atsın? Allah Allah, herif eşeği boyamış, babasına satmış. Bunlar eşek boyayanı da geçtiler, kanaryayı boyayıp satıyorlar. Yine de işin iç yüzünü anlayamadım. Akşam evime gittim, beni görünce yine her zamanki gibi. Hah tamam, iyi ki geldin, hem de tam zamanında dedi. Ben de her zamanki gibi bu dediklerinin doğru olduğunu sanıp ne var diye sordum. Yarın dedi bir basın toplantısı yapacağız da. Beni bir gülmedir aldı, bir türlü kendimi tutamıyorum. Güldükçe gülüyordum. Her cayi recai basın toplantısı yapıyor. Hem de İstanbul'un en lüks otelinde. Alay etme dedi, göreceksin, sen de gelmelisin. En iyisi bu gece bende kal, yarın birlikte gideriz basın toplantısına. Yahu ne basın toplantısı be? Sana anlattım ya hani. Ne anlattın? Yabancı sermaye teşvik kanununu anlattım ya sana. Hah işte o. Amerikalı 3 iş adamı geldi bana. Bu kanundan yararlanıp büyük sermaye yatıracaklar. Sen ne yapacaksın? Ben her zamanki işimi, yani 3 kağıtçılık. Bunlar burada sermaye yatıracaklar ya, ben de bunlara burada ortak olacak paralı adamlar bulacağım. Nasıl bulacaksın? Basın toplantısı yaptırıyorum ya. Niçin? Gazetelerde çıkınca bunların büyük sermaye yatıracağı haberleri, bak gör bizim açık gözleri koşan koşana. O lüks otele hayatımda ilk kez gidiyordum. Basın toplantısı otelin büyük bir salonunda oluyordu. Gazeteciler, gazete fotoğrafçıları dolmuştu. Beni tanıyan biri çıkar diye korkumdan kalabalığın arasında arkada duruyordum. Oraya gelenlere bol içki de veriliyordu. 3 Amerikalı toplu olarak oturuyorlardı. İlk sözü bizim Hercai Recai aldı. Konuklara ve gazetecilere yabancı sermaye teşvik kanununun önemini anlattıktan sonra bu kanun yardımıyla yabancı sermayeden nasıl yararlanabileceğimizi açıkladı. Çağrılı olarak konuğu bulunan 3 Amerikalı iş adamının Türkiye'de büyük yatırımlar yapmak istediğini söyledi. Sonra tek tek Amerikalı iş adamları konuştu. Onların konuşmalarını Recai'nin o 4 dil bilen adamı Yahudi Türkçe'ye çeviriyordu. Konuşmalar bitince gazetecilerin soruları başladı. Hangi iş alanına para yatıracaklardı? İçlerinden biri cevap verdi. Çok geniş alanda ve çok geniş ölçüde ve çok büyük çapta sermaye yatıracaklardı. Özellikle Türkiye'de ham maddesi bulunan fabrikalar kuracaklardı. Neydi bu fabrikalar? Amerikalı 3 iş adamı ne fabrikası kuracaklarını bir türlü açıklamıyorlardı. Ne fabrikası kuracakları yerli iş adamlarının yapacakları önerilere göre belli olacaktı. İçlerinden biri bacasız ve dumansız endüstriye önem vereceklerini söyledi. Yani turizm için para yatıracaklardı. İş adamlarının resimleri çekiliyordu boyuna. Basın toplantısı bitti. Konuklar ve gazeteciler gitti. Bir tanıyan çıkmadığı için ben de rahat bir soluk aldım. Recai o akşam Amerikalılarla birlikte olacağını, ertesi akşam evinde buluşmamızı söyledi. Ertesi günkü gazetelerde 3 Amerikalı iş adamının resimleri ve denmeçleri vardı. Yerli iş adamlarını işbirliğine çağırıyorlardı. Sermaye onlardandı. Her türlü iş önerisini açıktılar. İstanbul'da bir hafta o otelde kalacaklar ve kendilerine yapılan iş kurumu önerilerini inceleyeceklerdi. Akşam Recai'nin evine gittim. O günkü gazeteler ortadaydı. Hepsine baktım. Hepsi de Amerikalı iş adamlarının basın toplantısına gereken değeri vermiş. Yalnız içlerinden biri işi alaya vurmuştu. Amerikalı 3 iş adamının bacasız endüstri ile geviş endüstrisi kuracaklarını yazıyordu. Nedir bu geviş endüstrisi diye Recai'ye sordum. Ciklet fabrikası dedi. O zaman bu haberi uyduran gazeteye kızıp vay namussuz diye söylendim. Recai yahu dedi, bir tek doğruyu yazan o. Sen de ona namussuz diyorsun. Ne biçim doğru bu diye karşı koydum. Ta Amerika'dan 3 iş adamı büyük sermaye yatırmak için memleketimize geliyor. Gazetede hiç utanmadan geviş endüstrisi kuracaklar diye alay ediyor. Nesi doğru bunun? Recai. Amerika'dan gelen kim yahu dedi. O 3 iş adamı. Hangi iş adamı? Onlardan biri bir Amerikan onbaşısı. Amerikan yardım heyetinde burada çalışıyor. Biri bir gemi tayfası. Herifi bir gece barda tanıdım. Aldım attım otele. Biri de Amerikalı bile değil ama iyi İngilizce biliyor. Güney Amerika'dan bir yerden. Nereli olduğunu bile bildiğim yok. Gece kulüplerinde çalıştırmak için 3-4 striptizci getirmiş Türkiye'ye. Yani anlayacağım birinci sınıf seks prodüktörü. Tüh, Allah cezanı versin diye bağırdım. Ulan bütün millete 3 Amerikalı iş adamı Türkiye'ye sermaye yatıracak diye yutturdum. İşte gazetelerden biri yutmamış. Peki neye yaptın bunu? Yahu anlattık sana, yabancı sermaye teşvik kanunu çıktı mı çıkmadı mı? Orta yere para yığılmış, kapılar pencerelerde açılmış, millet açık göz, uçuşan paraları yakalayacak. Madem bir kanunumuz var, benim kanunlara saygım büyüktür. Ben de bu kanundan yararlanmak istiyorum arkadaş. Bu hercai recai itinin aklına gelen şeytanın aklına gelmez. Ulan yoksa o İtalyan heyeti diye yutturduklarında bizim tepebaşı Yahudileri miydi? Yok, onlar gerçek İtalyan'dı. Sen de gördün ya, uçakla geldiler. Ne yaptın İtalyanları? Onların işi tamam. İtalya'ya postaladım. Yakında ben gideceğim İtalya'ya. İşi sağlam kazığa bağlamak için sözleşmeyi imzalayacağız. Bir süre durduktan sonra sen bunları bırak da biz asıl işimize gelelim dedi. Neymiş dedim. Bu benim Kanarya işim vardı ya, o işin boku çıktı. Anlamadım. Anlattı, anlattı ve aklım durdu. Yazıhanesine ilk gittiğim gün bana şifre gibi gelen sekreteriyle ve evindeki kadınla konuşmasının ne demek olduğunu o zaman anladım. Ucuz kanaryalar satın alıyormuş. Bu kanaryalara kırmızı biber yediriyormuş. O sekreter kız her gün kilolarla kırmızı biber alırmış. İçinde katkı bulunur diye de toz kırmızı biber aldırmıyor. Sekreter kızın görevi kurumuş kırmızı biber alıp bunları toz yapıp kanaryalara yedirmek. Evdeki madam da öğütülmüş kırmızı biberi evdeki kanaryalara yediriyormuş. Sapsarı kanaryalar kırmızı biberleri yiye yiye kızarıyormuş. Tüyleri kıpkırmızı oluyormuş. Recai de bunları çok değerli ayrı bir kanarya türü diye pahalı pahalı satıyormuş meraklılarına. Kırmızı kanaryayı alıp evine götüren aradan bir iki hafta geçince bir de bakıyor ki kanaryanın rengi atmış, tüyleri sararmış. Dayanamıyormuş Recai'nin yazıhanesine. Recai, senin bu ara benimle bulunman iyi olmaz çünkü sen sabıkalısın dedi. Benim zaten seninle bulunmak istediğim yok dedim. Merak ettiğim bir şey vardı. O kadar büyük işler çeviriyordu ki hiç de kırmızı kanarya diye tüyleri renk değiştirmiş kanaryaları pahalı pahalı satmaya gereksinmemeliydi. Bunu kendisine sordum. Hadi bir yere gidelim de yemek yerken anlatırım dedi. Birlikte bir meyhaneye gittik, içmeye başladık. Yazıhanedeki evdeki kanaryaları görünce kanarya mı yetiştiriyorsun diye sordun sen bana. Ben de sana bu benim amatör işim dedim. Evet, buna benzer işleri para kazanmak için değil, amatör zevkim için yapıyorum. Adam memurdur ama ressam olmak içinde kalmıştır. Resim yapmaya zamanı da yok. Haftanın tek tatil günü evinde oturur, resim yapar. Bunlara pazar ressamı derler. İşte benimki de öyle bir şey. Kırmızı biberleri aldığı satıcıya biberlerin parasını da ödemediğini sekreteri olan kız söylemişti. Sen okuldayken hiç tanımamışım dedim. Gülümseyerek ama sonradan iyi tanıştık, tanıdık birbirimizi dedi. Epeyce içmiştik. Yakamı bir türlü polisin, savcının elinden kurtaramıyorum dedim. Oysa kötü bir şey yapmak istediğim yok benim. Namusumla çalışıp hayatımı kazanmak istiyorum, o kadar. Ama ne yapsam sabıkalı dolandırıcılıktan, sahtecilikten kurtulamıyorum. Sözümü kesip anlıyorum dedi. Demek istiyorsun ki sen suç işliyorsun ama isteyerek, elinde olarak değil. Oysa ben bile bile herkesi dolandırıyorum da ama nasıl yakalanmıyorum. Bunu öğrenmek istiyorsun değil mi? Anlatayım. Bunun nedenleri çok. Önce değişiklikten hoşlandığı için birbirine benzer işler yapmazmış. Her dolandırıcılığı ayrı biçimde işlermiş. Oysa sabıkalılar hangi işten sabıkalı olmuşlarsa hayatları boyunca hep aynı şeyi tekrarlarmış. Böyle olunca da yakalanmaları kolay oluyormuş. Hercai Recai bana bunu sanki ders veriyormuş gibi anlatıyordu. İnsanların çoğu alışkanlıklarından kurtulamazlar. Dikkat et, bir insan herhangi bir lokantaya gidip oradaki masalardan birine oturunca oraya başka bir zaman gittiğinde yine o ilk oturduğu masaya oturmak ister. Üç kez aynı masaya oturmuş biri dördüncü gidişinde o masada başkasını görürse bayağı tedirgin olur. Otellerde de böyledir. Recai benim o güne dek hiç dikkat etmediğim bir gerçeği dile getiriyordu. Cezaevlerinde tanıdığım sabıkalı bir gece hırsızı vardı. Çok usta bir hırsızdı. Geceleyin hangi eve girse de çalacaklarını çalsa, evden çıkmadan önce evin mutfağında bulunan yemeklerden yedikten sonra oraya büyük abdestini ederdi. Buna alışmıştı. Polis de biliyordu bunu. Her suç işleyişinden sonra hemen piyastos olurdu. Piyastos Paşazade'nin sözüydü. Yoksa bunu yapmasa hiç yakalanacağı yoktu ama yapmadan duramazdı. Yakalanmayışının ikinci nedeni dalavereli işlerini öylesine karmakarışık edermiş ki içinden çıkılmazmış. Başkasıyla ortak çalışmadığı halde o karmakarışık işine o kadar çok adamı sokarmış ki sonunda kimin suçu kimin suçsuz olduğu anlaşılamazmış. Bir başka nedeni de yakalanmayışının dalaveresine başkalarını sonradan karıştırmış ama onlar bilmeden bu işe girmiş olurlarmış. Yoksa tek başına çalışırmış. Oysa sabıkalıların çoğu ortak çalışırlarmış. Hepsinden önemlisi de zevk alıyormuş yaptığı işlerden, yani işini seviyormuş. Tutkunmuş işine. Kazanç için yapmıyorum, sevdiğim için yapıyorum. Arada para da kazanıyorum elbet. Ama bu işlerde para amaç değil benim için. Bir iş tutup hayatını düzene sokabilirmiş. Buna ben de inanıyordum. Hem de kendine yüksek düzeyde bir hayat sağlayabilirdi. Ama bıkıyormuş aynı işi yapmaktan. Sürekli değişiklik istiyormuş. Özel araba almayışını açıklarken de maymun iştahlılığını gerekçe olarak göstermişti. 2000 lira verdi bana. Sıkı yönetim bölgesinden hemen çıkmak isteyişimi haklı buluyordu. Hele kırmızı kanaryaları satın alanların şikayetleri, polise başvurmaları başladıktan sonra benimle birlikte görünmek istemiyordu. Benim için değil, bunu kendisi için istemiyordu. Bir sabıkalı dolandırıcıyla görünmek kuşkuları üzerine çekebilirdi. Çok içmiştik, ikimizin de dili dolanıyordu. Biliyor musun, kendimi sana karşı hep suçlu bulurum dedi. Neden diye sordum. Çünkü dedi, sen olmasaydın, sen bana yardım etmeseydin, ben çoktan okuldan atılmış olacaktım. Okuldayken ona yardım ettiğimi hiç hatırlamıyordum. Yazılı matematik sınavında 2 kez kendisine kopya verip sınıf geçmesine yardımcı olduğumu söyledi. Bu iyiliğe karşılık ben sana ne yaptım biliyor musun diye sordu. Ne yaptın dedim, alçaklık. Az kalsın senin her zaman herkese yaptığın bu diyecektim ama sustum. Anlattı. Sen müfettiş paşanın elbisesiyle koğuşa girmiştin ya, koğuştan çıkıp elindeki bastonu döşemelerde taklatarak koridor dolandığın zaman ben de fırladım yataktan, hemen giyinip nöbetçi subayına koştum. Paşa koğuşları geziyor diye haber vermek için. Sözde nöbetçi subayının gözüne gireceğim. Ben koğuşa girenin sen olduğunu anlamamıştım. Seni gerçekten paşa sanmıştım. Recai ağlamaya başlamıştı. Biliyorum, inanmazsın şimdi bana ama paşa elbisesiyle gezenin sen olduğunu bilseydim, öldürseler gidip haber vermezdim. Ben Güyüm Beşir'in o gece nöbetçi subayı olduğunu sanıyordum. Oysa bir işi çıkmış. Güyüm Beşir o gece nöbetini Balyo Sakkı'ya devretmiş. Odasının kapısını vurup da kapı açılınca karşımda Balyo Sakkı'yı görmemle bayılıyorum sandım. Balyo Sakkı nedir deyince dilim tutuldu korkudan. Artık geride dönemezdim. Kekelemeye başladım. Paşa, paşa efendim, paşa. Ne olmuş ulan paşaya diye bağırdı. Paşa koğuşları geziyor yüzbaşım deyip koşarak çıktım merdiveni. İşte arkadan Balyo Sakkı geldi, seni yakaladı. Sana bu kötülüğü ben yapmış oldum. Ama isteyerek ama istemeyerek, her neyse. Sana kötülük yaptım ya. Gidip Balyo Sakkı'ya paşa koğuşları geziyor diye göze girmek için kendimi göstermeye kalkmasaydım, sen okuldan kovulmayacaktın. Recai öyle ağlıyordu ki hem de hıçkıra hıçkıra, nedenini bilmeden ben de ağlamaya başladım. Sen bana imtihanlarda kopya verdin. Ben de sana bu kötülüğü yaptım işte. Ben sınıf geçtim de ne oldu sanki? Nasıl olsa subay olamazdım ben. Bunu iyi biliyorum. Ama sen, yazık oldu sana. Benim yüzümden bağışla beni. İkimiz de ağlıyorduk. İkimiz de çok sarhoştuk. Recai'yi avutmaya çalışıyordum. Başa gelecekmiş Recai. Boşuna üzülüyorsun. Sen bunu isteyerek yapmadın ki. Hiç kimseye iyilik ettiğini görmediğim Recai'nin niçin bana yardım ettiğini, her başım sıkıştıkça kendisine gelmemi üsteleyerek söylediğini, para verdiğini bu itirafından sonra anlamıştım. Bir çocuk gibi ağlıyordu, oysa o bana ağlamasını bilmezmiş gibi gelirdi. Olan olmuş Recai, boş ver, aldırma. Gece yarısından sonra çıktık meyhaneden, birbirimize sarıldık. Bu kez Hercai Recai'ye içtenlikle kardeşçe sarıldım, ayrıldık. O gece Recai'nin hiç bilmediğim gizli bir yanını öğrenmiş oldum. Ondan ayrıldıktan sonra da ağladım durdum. Recai öyle ağlamıştı ki sanki suçluluk kirlerini kişiliğinden akıtmış, kendini arıtmıştı. O güne dek Recai'nin bu insan yanını nasıl olmuştu da görememiştim. Ertesi gün gideceği son yere kadar gitmek üzere tren bileti almak için gara gittim. Biletler satılmıştı. Garda bekledim saatlerce. Ne yapacağımı bilmeden. İyi ki beklemişim. Birisi biletini satıyordu fiyat farkıyla. İstediği parayı ödeyerek adamın Erzurum biletini aldım elinden. Yol boyunca kendimden çok Hercai Recai'yi düşündüm. Böyle bir insan yanı olduğunu bilseydim, ona karşı daha anlayışlı davranırdım. Artık büyük kentlerde yapamayacağımı anlamıştım. Sabıkalı bir dolandırıcıydım. Polis bana yaşama hakkı tanımayacaktı. Belki bir taşra ilinde, bir kasabada daha uygun bir ortam bulabilirdim. Bütün isteğim sabıkalı damgasından kurtulmaktı. Geçmişimle bağımı kesip atmak, sanki yaşamaya yeniden başlamak istiyordum. Bunu da yapabileceğime inancım vardı. Paşazade'nin anlattığı olaylarda en çok dikkatimi çeken şey, başına bunca bela gelmişken yine de kendine olan güvenini hiç yitirmemiş olmasıydı. Örneğin bu kez anlatmaya başladığı olayın sonunda yine başının derde gireceğini, bu serüvenin de acı bir sonla biteceğini biliyordum. Yani bilirmişim gibi kestirebiliyordum. İki nedenle tasarladığı ve özlediği yaşamı gerçekleştiremeyeceğini biliyordum. Birinci neden, bundan önce anlattığı denemelerinde sonuç hep başarısız olmuştu. İkincisi de bu kez anlattığı serüveni başarıyla sonuçlanmış olsaydı, yaşam çizgisi değişmiş olacak, şimdi cezaevinde bulunmayacaktı. Başından geçenlerin bir dinleyicisi olarak anlattığı bu serüvenin sonucundan ben bile umutsuzken, o kendini düştüğü bataklıktan kurtarabileceğine inanıyordu. Kendine güveni sonsuzdu. Nereye gideceğimi bilmiyordum. Gözümün kestiği bir yerde yerleşip kalacaktım. Yanımda 2000 liram param vardı. O zaman için büyük para. Ankara'yı geçmiştik. Epey gittikten sonra trenin durduğu bir istasyonda indim. Burası benim için herhangi bir istasyondu. Kasaba istasyona oldukça uzaktı. Kasabaya arabayla gittim. Nedense o kasabayı beğenmedim. Belki de Ankara'ya, yani büyük kente yakın olduğu için. Elimden gelse hiç tanınmayacağım çok uzaklarda bir yere gidecektim. Karnımı doyurduktan sonra uzak yol otobüslerinin son durak alanına gittim. Otobüsün gideceği yer benim için önemli olmadığından nereye olursa olsun ilk kalkacak otobüsü sordum. İlk otobüs sabaha karşı saat 3'te kalkacaktı. Biletimi aldım. Bir otele gitsem kimliğimi bildirmem gerekecekti. Bu yüzden otele gitmedim. O geceyi kahvelerde oturarak, yollarda gezinerek geçirdim. Tam zamanında otobüsteydim. Uzun süren yolculukta geleceğim için hiçbir şey düşünemiyordum. Yeni aldığım güzel bir valizimden başka bir şeyim yoktu. Üstümde hazırcıdan aldığım yeni elbisem vardı ve beyaz gömleğim. Şık boyunbağımla iyi bir kılıktaydım. Otobüsümüz 3-4 saatte bir kimi yerlerde duruyordu. Akşamüstü otobüsün durduğu kasaba o kadar hoşuma gitti ki ne olursa olsun burada kalıp şansımı denemeye karar verdim. Karnım çok acıktığı için otobüs yolcularının etrafında dönen bir çocuktan, sattığı çöreğe benzer şeylerden birkaç tane almak için elime cebimi attığım zaman cebimde para olmadığını dehşetle gördüm. Oysa otobüse binmeden önce bütün paramı pantolonumun sağ arka cebine koymuştum. Öbür ceplerimi de aradım, yok. Pantolon cebimdeki birkaç kuruş bozukluktan başka param yoktu. Otobüse bineceğim sırada bir yan kesici beni çarpmış olacaktı. 10 parasız, evet 10 parasız kala kalmıştım. İster istemez yeniden otobüse binmek zorunda kaldım. Otobüs kalktı. Yeniden içime bir korku düştü. Bir gün önce yediğim yemekle durduğum için karnımda çok acıkmıştı. 24 saattir açtım. Belki de açlık büsbütün moralimi bozmuştu. Bu kez de yaşam paramı çalan o hırsızın eliyle önümdeki bütün yolları kapamış, yine o tek yolu bana açmıştı. Gece olmuştu. Otobüsümüz koyu karanlık içinde yol alıyordu. Gece yarısına doğruydu. Otobüs yol üstünde bir kahve önünde durdu. Son durağa daha 2 saatlik yol vardı. Otobüsten inmeyecektim ama küçük su dökmek için inmek zorundaydım. Ne olur ne olmaz diye valizimi de otobüste bırakmayıp yanıma alarak otobüsten atladım. Atlar atlamaz da karanlıkta yüzlerini seçemediğim bir takım insanlar, "Muallim bey, muallim bey" diyerek yanımı yöremi kuşattılar. Bir tanesinin elinde gürültü çıkararak yanan bir lüks lambası vardı. Lambayı yukarı kaldırmış, beni ışıkta tanımak ve tanıtmak ister gibi yüzüme tutuyordu. "Hoş geldiniz muallim bey. Böyle buyurun muallim bey. Sefa geldiniz muallim bey." O kadar sıkışmıştım ki neredeyse işeyecektim. Yani adamlara laf anlatacak durumda değildim. "Hoş geldiniz muallim bey" diyenleri "biraz müsaade, hela nerede" diyerek elimle iteleyip kendime yol açtım. Telaşımdan maksadımı anlayan bir ihtiyar lüks lambasını verdiği bir delikanlıya "muallim beye memişhaneyi gösterlen" dedi. Elinde lüks lambasını tutan delikanlı "buyurun muallim bey" diyerek önüme düştü. Gittik de gittik, gittik de gittik. En sonunda dayanamayıp "kardeşim ben küçük su dökeceğim, o işi şuralarda da yaparım" dedim. Delikanlı "olmaz muallim bey, aha şurası, geldik işte" dedi. Karanlıkta bastığım yerleri pek ayırt edemiyordum ama tarla gibi, kır gibi bir yerlerden geçiyor, keseklere takılıyor, topaklarda tökezleniyor, çitlerden aşıyor, hendeklerden atlıyorduk. "Vazgeçtim kardeşim, şuracıkta ediveririm" dedim de delikanlı "tövbe olmaz muallim bey, sonra hoca emmin beni, koca muallimi bir ayak yoluna götüremedin diye sopadan geçirir. İşte ayak yolu şurada, ıhı geldik. Bir muallim beyimize de helayı göstermezsek bize ayıp" dedi. Sık sık tökezlediğimi gören delikanlı bana yardım olsun diye elimden valizimi alıp taşımak istediyse de paramın çalınmasından sonra gözüm korktuğundan kesinlikle valizimi ona vermedim. Ama oğlan da az bulunur inatçılardan değildi. İlle de valizimi elimden alıp kendisi taşıyacak. Bir zamanda valiz yüzünden oğlanla çekiştik durduk. O çeker valizi, ben çekerim. Valizi çekiştirip dururken neredeyse altıma işeyeceğim. "Bırak oğlum, sen bırak muallim bey, bırak" dedim be. "Vallaha bırakmam. Yahu bela mısın? Tövbe bırakmam. Bırakacağım valizi ama oğlan beni kırın ortasına getirdi. Gecenin karanlığı ya elimden valizimi kapınca parlar giderse? Bilmediğim bir yer, cebimde para yok. Bir de valizi kaptırırsam yandım. Hiç olmazsa valizdekileri ucuz pahalı demeden burada satarım da İstanbul'a dönüş parası yaparım diye düşünüyorum. Gel gelelim, oğlan bırakmaz yapıştığı valizin sapını. Oğlan da çam yarması gibi ha. Baktım baş edemeyeceğim, bu kez yalvarmaya başladım. Yavrum, oğlum, Allah aşkına bırak. Celle Celalüh. Boşuna ant verme muallim bey, vallaha da billaha da bırakmam, işte ant içtim. Birden tepem attı, avazım çıktığı kadar bağırdım. Hay senin muallim beyinin, bırak ulan. Artık nasıl asılıp çekmişim ki valiz oğlanda, sapı bende kaldı ve ben elimdeki sapı hiç bırakmadan sırt üstü yere yuvarlandım. Ayaklarım havaya geldi. Ben öyle kötü düşmezdim ama sanki bana tuzak kurmuşlar gibi sendeleyince ayağımın arkasında duran koca bir keseye takılıp tökezlemiştim. Sırtım öyle sert keseklere gelmişti ki canım çok yandı. Zaten oğlan beni oraya getirinceye dek çişimin yarısı damla damla donuma akmıştı. Geri kalanını da yere düşüp sırtım acıyınca acıdan koyvermiştim. Oğlan beni düştüğüm yerden kaldırıp işte buyur muallim bey burası dedi. Biz helanın önüne gelmişiz de valizi verip vermemek için tam da hela kapısı önünde çekişir dururmuşuz. Biraz daha yana düşseymişim hela çukuruna yuvarlanacakmışım. Oğlan elime lüks lambasını verip beni bir yere soktu. Artık valizimi elimden almak için zorlamadım. Çünkü sırtım öyle acıyordu ki valizi alacak gibi değildim. Hela diye arazide döne dolaşı aradığımız yer kırın ortasında üstü açık, üç yanı çalı ve çitle çevrili, önü eski bir çuval parçasıyla kapanmış, çok pis kokulu bir çukurdu. Donum da pantolonum da sırılsıklam olmuştu. Bana öyle gelmişti ki hela denen bu pis yere gelebilmek için yarım saat yol almıştık. Gerçekte ise olsa olsa 2-3 dakika yürümüştük ama çok sıkışmış olduğum için bana aldığımız yol çok uzunmuş gibi gelmişti. Heladan çıktım ki o delikanlı ortalarda yok, ne delikanlı ne de valiz görünüyor. Hey Allah, nedir başıma bu gelenler, bağırsam ne diye bağıracağım. Har har sesler çıkararak yanan lüks lambasının tel sapı elimde. Oğlum delikanlı, neredesin, nereye gittin diye karanlığa seslenmeye başladım. Sanki ben o delikanlıya değil de köpeklere seslenmişim gibi sürüyle köpek havlamaya başladı. Havlamalarına göre 40-50 belki de 100 köpek vardı. Havlamaların gittikçe yaklaşmasından köpeklerin üstüme geldiklerini anladım. Ne yapacağımı şaşırıp koşmaya başladım. Elbet havlamaların geldiği yanın tersine doğru koşuyor, yani köpeklerden kaçıyordum. Koşmaya başlayınca sırtımın ne çok acıdığını daha iyi anladım.